tartışma A9 kanalı üzerinden başladı ve Diyanet İşleri Başkanı'nın aslında bir açıklamasıyla başladı diyebiliriz. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, A9 kanalında yaptığı programla tartışılan Adnan Oktar hakkında tamamen adli dengesi herhalde bozulmuş dedi ve orada yapılan yayınların sakıncalı olduğunu söyledi. Programı gördüğü zaman tüylerinin diken diken olduğunu da aktardı hatta. Diyanet İşleri Başkanı Adnan Oktar da ona yanıt verdi ve Diyanet'in aslında nerelerden kaynak topladığını, bundan hocanın haberi olup olmadığını sordu. Böyle bir polemik yaşandı. Adnan Oktar var telefon attığımızda, kendisiyle bir konuşalım istiyoruz. Niye gündemde? Öncelikle onu bir soracağız kendisine. Hoş geldiniz
Adnan Hoş Oktar. Bulduk, teşekkür ederim.
Buyurun. Niye gündemdesiniz siz?
Eskiden beri gündemdeyiz.
Sanki durup dururken birden gündeme gelmişsiniz gibi bir hissiyat.
Evet, onun sebebi İngiliz Derin Devleti'ni rezil eden, kepaze eden iki cilt, çok kapsamlı, her ikisi de 700 sayfanın üzerinde kitap hazırlamamış olmamız ve binlerce belgeyle de bunu ispat etmiş olmamız. İngiliz Derin Devleti'ni şu an kimsenin yüzüne bakacak hali kalmadı. Onun için uyuyan hücrelerini şu an uyandırdı ve kendince muazzam bir atağa geçti. Bu deccaliyetin ölümünün yakın olduğunu gösteriyor. Manevi ölümünün yakın olduğunu gösteriyor. Bizim yaptığımız da hayırlı ve güzel bir iş.
Peki Diyanet İşleri Başkanı sizinle ilgili bu cümleleri kuruyor. Şimdi İngilizler zor durumda diyorsunuz. Diyanet İşleri Başkanı burada bir hani maksadı aşan ifade yok mu en azından?
Diyanet İşleri Başkanı'nı bazı zatlar etkiliyorlar. Yani o durumun farkında değil. Onu dolaylı yoldan etkileyen güçler var. Ya durduk yere o ortaya çıkmaz. Ya birisi onu hareketlendirmeden ortaya çıkmaz. Yani zincirleme, etkileme sistemleri var. Olayın ana sebebi bu. Yoksa burada o 5-10 tane genç kızın dekolte giyinmesi Türkiye'nin bir numaralı sorunu haline gelecek bir konu değil. Türkiye'de yüz binlerce, milyonlarca hanım dekolte. Türkiye'de plajlarda milyonlarca kadın bikini mayoyla geziyor. Bütün televizyon kanallarında kadınlar dekolte eğleniyorlar, dans ediyorlar. Aynısı, hiçbir fark yok. Yani diğer televizyon kanallarında
biraz daha dekolte değil mi sizin kanalınızda? Ben de yayına girmeden önce birkaç programı izledim. Yani biraz alışıldığın dışında görünüyor.
Bakın TRT'nin müzik programlarına bakın. Oradaki dekoltenin aynısıdır. Yani derin göğüs dekoltesi, derin sırt dekoltesi aynısıdır. Yani TRT'deki dekolteyle bir farkı yoktur. Tabii bu santim santim ölçülecek bir şey değil. Ama alenen dekoltedir. Yani TRT'deki yani
genelde sadece siz oluyorsunuz herhalde. Genç hanımlar oluyor. Onlar dans ediyorlar. Sizin çevrenizde ediyorlar. Bazen siz de dahil oluyorsunuz ona. Bu bir format mı bu?
Yok, bu gayet normal. Onlar beni seviyorlar. Ben de onları seviyorum. Arkadaşız, dostuz. Birlikte eğleniyoruz. Her yerde var. Türkiye'nin her tarafında düğünlerde insanlar eğlenir. Diskolarda, eğlencelerde eğlenir.
Konuşmalarınızda biraz dini terimler de var. Belki o ikisi bir araya geldiği için mi acaba bir tepki var toplumda?
Ama biz eğlenirken dinsiz olup eğlendikten sonra dindar olamayız. Yani iki türlü din anlayışı olmaz. Dans ederken dinsiz, danstan sonra dindar. Dekolteyken dinsiz, dekolte giymediğinde dindar. Böyle bir hayat olmaz. Dindarlık kesintisiz, sürekli olan bir şeydir. Dolayısıyla biz her yerde Allah'ı anarız. Dans ederken de, yemek yerken de, uyurken de, kalktığımızda da Allah her zaman anılır.
Namaz kılarken mesela hanımlar başlarını örterler. Namaz kıldıktan sonra onu çıkartabilirler. Yani biraz evet. Allah'ın adını da anarken, Allah'ın huzuruna çıkarken de biraz daha üstüruplu bir vaziyet kullanır genelde. Belki ondandır diye düşünüyorum bu tepkinin.
Ama şimdi plajda olan kadınlar, o zaman milyonlarca kadın plaja gidiyor. Hiçbirinin Allah'ı anmaması lazım. Adeta dinsiz gibi yaşamaları lazım. Hiçbirinin Kur'an'ı ellerine almamaları gerekiyor. Yani bu arkadaşların dediğine göre plajda olan hanımlar, plajda olan beyler hiçbiri hiçbir şekilde Allah'ı anmamaları, hiçbir zaman için namaz kılmaması gerekiyor. Hiçbir zaman Kur'an'ı ellerine almamaları gerekiyor. Yani bu çok vahim bir şey. Allah'tan, dinden insanları uzaklaştırmak için alınmış çok akıl almaz bir karar. Bu şeytanın etkisiyle olabilir. Allah sevgisini, şeytandan Allah'a sığınmaları lazım. İnsanları Allah'ı anmaya teşvik edecekleri yerde Allah'ı anmayı yasaklamak çok yakışıksız bir hareket. Düğünlerde de Allah anılır. Eğlence yerinde de Allah anılır. Bunların dediğine göre düğünde, eğlence yerinde, plajda, efendim, diskoda hiçbir yerde Allah anılmaz. Ancak Allah camide anılır. Yani böyle bir mantık ortaya çıkıyor. Allah'tan, dinden insanları uzaklaştıran bir uslup hiç doğru değil.
Adam Bey, oradaki insanlar kim ve ne kadar siz beraber vakit geçiriyorsunuz oradaki insanlarla, oradaki gençlerle? Onlar hangi amaçla orada bulunuyorlar?
Onlar beni seviyor, ben de onları seviyorum. Bir arkadaş grubuyuz biz. Yayın süresince burada sohbet ediyoruz, konuşuyoruz. Dans, müzik de oluyor, eğleniyoruz da. Yani bütün Türk gençliği böyledir. Diskolara giderler, eğlenirler, evde de dans ederler.
Ama hep aynı isimler var, o nedenle soruyorum. Yani onlarla sadece yayında mı berabersiniz, yoksa başka zamanlarda başka bir takım faaliyetler de oluyor mu arkadaşlar?
Tabii ki yemeklerine de gidiyorum, evlerde sohbetlerine de gidiyoruz. Arkadaşız, arkadaş grubu nasıldır?
Arkadaşlar. Kaç kişilik bir arkadaş grubu bu Adnan Bey?
Toplam, yani bütün beyler hanımlar toplam 300 kişi falan vardır arkadaş grubu. Her zaman da böyledir. Yıllardan beri. Yani bize binlerce kişi gelip gitti. Yani en az 6-7 bin kişi gelip gitmiştir. Ama hep 300 civarında kalmıştır arkadaş sayımız.
Peki bu internette yayınlanan o eğlence videolarının televizyonda yayınlanmadığını söylüyor Rütük üyesi. A9 televizyonu herhalde yayında. Onları özellikle mi orada yayınlamıyorsunuz?
Rütük bunu mahsurlu görüyor, yani dansı, müziği, ve biz de onlara karşı saygılıyız. Dolayısıyla Rütük'ün ilgi alanına gelen yerlerde biz öyle bir şeye yaklaşmıyoruz. Ama internette serbest olduğu için dans, müzik, eğlence, ki yüz binlerce insan, milyonlarca insan internette dans ediyor, eğleniyor, gülüyor. Biz de o insanlar gibi dans edip eğlenip gülüyoruz. Ama sadece bize bir yasak çıkarılacaksa biz bunu da kabul ederiz. Yani bu bizi olumsuz etkileyecek bir şey olmaz.
Anladım. Şimdi geçenlerde bir tartışma vardı. Onu da sormam lazım herhalde. Kızlarını Adnan Oktar'ın programında görünce suç duyurusunda bulundu diye 17 Ocak tarihinde bir haber önümde. Ben sizi yayına bağlarken arkadaşlarıma bunu hatırladım. Onu da sordum. İki kızını televizyonda Adnan Oktar'ın programında gördü. Türkiye'ye gelerek suç duyurusunda bulundu diyor. Anne babalar genelde mutsuz mu çocukları sizinle arkadaşlık ettiğinde?
Buna ben cevap veremem. Çünkü mahkeme kararı var. Yani cevap verme değil. Yani bu konuda herhangi bir konuşma yapmam uygun olmaz.
Öyle mi? Bu Elvan Kolçak çocuklarıyla görüşebildi mi? Biliyor musunuz peki? Mi?
Şimdi bu konuda benim konuşma yapmam mahkeme kararıyla yasak. O yüzden evet, konuşma yapamam.
Tamam, çocukları görüp görmediğini söylemeniz de mi yasak?
Yani her şey yasak. 6 ay müddetince yasak. Biraz bekleyin.
Başka ailelerde böyle bir itiraz, rahatsızlık var mı? Orada çocuklarını gören ailelerde?
Yok, diğer ailelerle ben çok güçlü bir dostluk bağı içerisindeyim. Beni çok severler. Ben onları çok severim. Her zaman gelir giderler. Burada sohbet ediyoruz. Ben ailelerle iç içeyim. Hepsini çok seviyorum. Onlar da beni çok severler. Her zaman ilgi, alaka gösterelim. Onlar bize gelirler, biz onlara gideriz. Çok sevdiğimiz insanlar.
Oradaki gençler hayatlarını nasıl kazanıyorlar? Onların hepsi bir meslek sahibi mi? Bir iş yapıyorlar mı? Sanki hep böyle televizyon karşısında güzel, şatafatlı bir hayat varmış gibi görünüyor.
Arkadaşlarımın tamamı yüksekokul mezunu. Hepsi kaliteli kolejlerden mezunlar. Zengin ailelerin çocukları. Hepsinin çok güzel işleri var kendilerine ait. Çok fazla doktor, mühendis, fizikçi, kimyacı, biyolog ve her meslek dalından insan var. Özellikle ticaretle de ilgilenen, ithalat, ihracatla ilgilenen arkadaşlarımız var. Hepsinin Allah'a şükür mali durumu, maddi durumu çok iyi. Kazançları çok iyi.
Peki bir sıkıntı görüyor musunuz? Önümüzdeki dönemde sizin bu arkadaş grubunuza yönelik bir sıkıntı olabilir gibi algılıyor musunuz bu Diyanet İşleri Başkanı'nın konuşmasından sonra?
Diyanet İşleri Başkanı'na benim anlattıklarım doğru ve güzel şeylerdi. Benim söylediğim genel evlerde 200 binin üzerinde hanımla gayrimeşru cinsel ilişkiye giriliyor. Onlar bizim kardeşlerimiz, Türk milletinin evlatları. Ben onlara acıdığım için, onların kurtulmasını istediğim için Diyanet İşleri Başkanı'ndan rica ettim. Yani bunları dillendirin, bunları söyleyin ve bunlardan alınan vergi de helal değildir dedim. Bunu doğru söylüyorum. Ve bunu
ya maaşınızı siz, oradan alıyorsunuz dediniz.
Yani zaten başka vergi nereye gider? Yani Amerika'ya gidecek hali yok vergiler. Türkiye'de kaldığına göre evet gelir olmuş oluyor yani. Bu açık yani, bu herkesin bildiği bir şey. Ayrıca şarap, rakı milyar litre hesabıyla üretiliyor Türkiye'de. Bunun da yapılması haramdır, imalatı haramdır, bundan alınan vergi de haramdır. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bunu ifade edin dedim. Bunu belirtin. Çünkü hiç belirtmiyorlar, hiç anlatmıyorlar. Bunlar günahtır dedim, bunları söyleyin. Bunun dışında bankalardan cayır cayır faiz alınıyor. Ve Diyanet İşleri de kendi parasından da faiz alıyor. Bu faizleri de almanız günahtır, haramdır. Bunları maaşlarınız, bunlarla ödeniyor dedim. Yani banka faizlerinden alınan paralarla ödeniyor. Bu haramdır dedim. Yani helal kazanç olsun dedim. Bu dediklerim doğru.
Dolayısıyla haram ve helal konusunda bu söylediklerinizi karşı taraftan baktığınızda sizin yaptığınızın da çok böyle helal ya da Kur'an'a, kurallara uygun bulmuyor anladığımız kadarıyla Diyanet İşleri Başkanlığı. Muhafazakar kanatta çok da uygun bir yaşam biçimi olarak görünmüyor televizyondan yansıyanlar. Bu tarafta bu kadar haramdan, günahtan bahsederken o tarafta bir kaygınız var mı? Sizin verdiğiniz fotoğrafta bir haram olabilir mi mesela?
Onlarda eğer bir haramlık varsa, günahlık varsa ben Müslümanım. Beni Müslümanca uyarsınlar, Kur'an ayetleriyle uyarsınlar desinler ki bak Allah'ın bu hükmüne bu aykırıdır, bunu yapmanız doğru değildir desinler. Ben onların ellerini öperim ve derhal dediklerini yaparım. Allah'ın hükmü çünkü. Ama bunu yapmıyorlar, bunu demiyorlar.
Yani, öyle mi değil mi?
Efendim? Hayır, Kur'an'a göre haram değil. Kur'an'a göre haram değil. Biliyorlar haram olmadığını. Bildikleri için de Kur'an'dan söyleyemiyorlar. Bize göre böyle diyorlar. Kur'an'a göre böyle değil diyorlar. Yani Kur'an'a göre bu şekildedir diyemiyor. Bize göre böyledir diyor. Ben sana göre olana ben uyamam. Ama Kur'an'a göre dersen tamamdır. Yani Kur'an'a göre haramdır demiyor. Bana göre haram diyor. Ben senin oturduğun makamda kendinin ortaya çıkarttığı bir inanca ben uyamam. Ama Kur'an'dakini söylersen derhal uyarım. Bekliyorum Kur'an'dan ayette bana söylesinler. Ben Müslümanım ve derhal uyarım. Mesela dediler ki bana kelime-i şehadet getir dediler. Getirdim. Daha önce
Müslüman olduğunuza mı inanmıyorlardı?
Herhalde yani. Ya işte rahatlasın diye kelime-i şehadet getirdim. Yani ben müsbet bir insanım. Yani böyle onlar gibi gurur yapan, efendim enaniyet yapan bir üslubum yok. Doğruyu hakkı gördüm ben hemen kabul ederim. Ben Allah'tan korkuyorum. Ama onlar da doğruyu hakkı gördüğümü kabul etmeleri lazım. Mesela haramları sayıyorum, doğru bu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın görevidir bu. Mesela Darwinizm, materyalizm Türk milletini inim inim inletiyor. PKK on binlerce, yüz binlerce insan PKK'ya gidiyor Darwinist eğitim sonucunda. Bu haramdır desinler dedim. Yani Diyanet İşleri Başkanlığı Darwinizmin geçersiz olduğunu, PKK ideolojisinin geçersiz olduğunu kitaplarla anlatması lazım.
Peki Darwin'le ilgili müfredatta bir takım düzenlemeler yapıldı. Belki çağrılarınız karşılık bulmuştur. Çok teşekkür ediyoruz Adnan Oktar değerlendirmeleriniz.
Ben de teşekkür ederim. Saygılar.
Hoşçakalın.